Iron 10, Vulcan'ın yaratılışı, Jack Dubrul, sayfa 84. Moskova. Albay Ivan Kerikov sert, sabit bakışlarını masanın karşısında oturan adamın yüzünden ayırdı ve neredeyse bitmek üzere olan sigarasının yanmakta olan ucunu dudaklarının arasına yerleştirdiği yeni sigarasının ucuna götürdü. Duman ciğerlerini doldurur doldurmaz biten sigarayı dolup taşmış tabloda söndürerek tekrar dik dik konuğuna bakmaya başladı. Adam Kerikov'un dikkatle inceleyen bakışları karşısında küçülmüştü adeta. Keskin duman bulutunun arasından misafirini değerlendirmeye devam etti. Adamla daha önce hiç karşılaşmamış olmasına rağmen diğer muhasebeci bürokratların çoğu gibi o da aynı hamurdan yoğrulmuş olduğu için adamı yakından tanıyordu sanki. Muhasebeci KGB albay üniforması giymişti. Ancak terzilik o kadar kötüydü ki üniforma adamın içeri çökük göğsü ve düşmüş omuzlarından dökülüyordu. Birkaç madalya cesaretten çok bir özür gibi görünüyordu. Cildi soluk beyazdı ve Sovyet doktorlar ucuz göz ameliyatını kusursuz olarak gerçekleştirmemiş olsalardı, Kerikov adamın kalın camlı gözlükler takacağından emindi. Denetçinin el sıkışının bir torba dolusu bağırsağı sıkıyormuşçasına gevşek olduğunu nefretle anımsadı. Bu adam bir saat önce kendisini sekreterine tanıttığında Kerikov şaşırmamıştı. Aslında bu adamın Kerikov'un bütçe raporlarını taze bir kokuyu izleyen tazıların sezgisiyle baştan sona inceleyecek, bir düzine kadar küçük hafiyeye zemin hazırlayan öncü kuvvet olduğu KGB'nin merkez bürosunca yapılacak genel teftişi zaten bekliyordu. Bu denetleme uzun zamandır bekleniyordu. Eski Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından devletin tüm kuruluşları yeniden değerlendirmeye tabi tutulmuşlardı. Bir zamanlar Brejnev ve Andropov dönemlerinde savurganca harcanan bütçeler, Gorbaçov ve Yeltsin dönemlerinde oldukça küçülmüş, sorumluluklar artmıştı. Artık her ruble, her kopek dikkatle izlenmek ve ödenmek zorundaydı. Maddi tutarsızlıklar kabul edilemezdi. Denetçilerin acımasız kalemlerine kurban gidecek önemli organizasyonların sonuncusu olması KGB'nin gücünün bir göstergesiydi. Kerikov tam 6 ay öncesinden denetleme ekiplerinin KGB'nin kendisinin başında olduğu Departman 7 Bilimsel Operasyonlar adlı özel bölümünün faaliyetleriyle ilgilendiklerini öğrenmişti. Bu ilginin çok ciddi rakamlara varan harcamaların yapıldığı ve şimdi meşe çalışma masasının karşısında oturan zayıf albaya hesap vermesi gereken döneme denk gelmesi kaderin zalim bir cilvesiydi. Kontrolör şişebilen suni deri çantasıyla meşgul olurken Kerikov bilimsel operasyonların bir vakitler keyfini sürdüğü daha kolay zamanları düşündü. Nazilere karşı verilen Büyük Vatanseverler Savaşı'nın engamesi içinde doğan Departman 7, ele geçirilen düşman teknolojilerinin Sovyet ordusunca özümsenmesinin sağlanması amacıyla bizzat Stalin tarafından kurulmuştu. Rus kuvvetleri Almanya'ya doğru ilerler ve çeşitli fabrikalarla laboratuvarları kurtarırlarken yeni kurulan bilimsel operasyonun üyeleri de gizli çalışmaların korunmalarını ve Karadeniz'deki Odessa limanı yakınlarında bulunan muazzam tesise getirilmelerini sağlamak üzere oradaydılar. Eğer Departman 7'nin üyeleri bir konumun önemli olduğuna inanırlarsa emir veriyorlar ve bütün yapılar sökülerek ambalajlanıyor, genellikle de gerçek birer köle işçi olarak el konulan personelle birlikte Rusya'ya gönderiliyordu. Bu yöntemle Berlin dışından alınarak yeniden kurulan döteryum yani ağır hidrojen tesisi Rusya'ya atom bombaları için kritik bir bileşim olan ağır su kaynaklarının ilkini kazandırmıştı. Konsantrasyon kamplarında kullanılan sinir gazı Zyklon B'yi üreten Varşova dışındaki bir fabrika Ural dağlarında ücra bir yere nakledilmiş ve 1945 yazında gaz silahlarını stok etmeye başlamıştı. Departman 7'nin subayları tam çalışanlar toplanan araştırmalarını imha etmek üzereyken bir Heinkel atölyesini ele geçirmişlerdi. O baskında el konulan evrak ve örnekler Sovyetlerin ilk jet avcı uçağı MiG-15'in geliştirilmesinde öncülük etmişti. Peenemünde'deki stratejik füze bölgesi batılı müttefikler tarafından kurtarılmış olduğu için Departman 7 füze teknolojisi alanındaki tarih kuşunu kaybetmiş, buna rağmen en iyi bilim insanlarıyla onların ülkeleri için gerçekleştirdikleri tasarımları ele geçirmeyi başarmıştı. Ama hepsinden iyisi en büyük nimet Berlin işgali sırasında gelmişti. Batılı müttefikler savaş suçlularını bulmak için şehirde aramalar yaparlarken Sovyetler sırların peşine düşmüşlerdi. Bir Messerschmitt mühendisinin evindeki kasa türbin motorlarında gereken sentetik yağın formülünü açığa vurmuştu. Krupp'un müdürünün gündüğü V-2 roketlerinin egzoz ağızlarında kullanılan metalürjinin anahtarı olmuştu. Departman 7 bu yolla ülkesi Rusya'ya sırları getirmiş ve Sovyet bilim insanlarına bu sırları Kızıl Ordu'ya uyarmaları için lazım olan imkanları sağlamıştı. 1952 yılının yazında Alman teknolojilerinin ganimetleri değerlendirilmiş, çoğu benimsenmiş, bazılarından da vazgeçilmişti. İlk görevini tamamlayan Departman 7'nin şefi olan Boris Ulinev bölümünün amacını değiştirmeye karar vermişti. Bilimsel operasyonlar pasif bir büroydu. Popüler anlamda ajanlara sahip değildi. Üstelik orijinal bir şeyler de yaratmıyordu. Ulinev bütün bunları değiştirmeye girişti. Bilimsel operasyonların daima zamanının ilerisinde olan teknolojilerle uğraşmış olmasından ötürü Ulinev öncelikle uzak bir gelecekte meyve verecek çalışmaları başlatmakla işe koyuldu. Sovyet hükümetince sağlanan milyonlarca rubleyi harcayarak elemanlarından 800 bilim insanını mevcut teknolojiyi bir kenara bırakıp dünyanın herhangi bir köşesindeki herhangi bir çizim tahtasında görülen şeylerden çok daha gelişmiş aygıtları geliştirmeye odaklanmalarını emretti. Kelly Johnson'ın imalatında gerekli olan malzemelerin var olmalarından çok uzun zaman önce SR-71 casus uçağını geliştirdiği Lockheed'deki Skunk Works'ı gibi bilimsel operasyonlar da henüz Sputnik bile yaratılmadan önce çoklu savaş başlığına sahip balistik füzeleri tasarlamaya ve ilk testlerini gerçekleştirmeye başladı. Departman 7'nin teorisyenlerinden birinin karbon lifini keşfetmesine sadece 1-2 molekül kalmıştı. Ayrıca dünyanın geri kalan kısmı hala vakum tüpünün gücüne şaşırırken uzmanlardan kurulu bir ekip devre kartları üzerinde çalışmalarına başlamıştı. Özellikle bir proje Boris Ulinev'in gözdesi haline geldi. Sonradan da Ivan Kerikov'un gizli başarısına dönüştü. Ulinev'e Peter Borodin adında etkileyici bir genç jeolog tarafından sunulan proje, Departman 7'nin o güne kadar denediği her şey kadar cesurcaydı. Aslında insanoğlunun en büyük başarısıyla aşık atabilirdi. Kod adı Vulkan'ın yaratılışı olan girişim, Amerika Birleşik Devletleri'nin dönüm noktası operasyonu çerçevesinde deniz altında ilk nükleer denemesini gerçekleştirdiği 25 Temmuz 1946 tarihinde Bikini Mercan Adası'nda doğmuştu. O denemenin verilerinin 1950'de bir kadın ajanın ciltlerce bilginin ve tonlarca örneğin depolandığı New Mexico'daki White Sands test tesislerindeki bir laboratuvar teknisyenini baştan çıkartarak çalmasıyla Departman 7'nin eline geçmesi için aradan 4 yıl geçmesi gerekmişti. Peter Borodin bir meslektaşının Bikini'deki patlamada o güne kadar bilinmeyen bir alaşımın oluşturulduğu yönünde tesadüfen yaptığı yorum neticesinde olaya dahil olmuştu. Olayı kafasına takan Borodin, işi 1951'in sonlarına doğru Birleşik Devletler'in testin bir parçası olarak kasten batırdığı 74 geminin bulunduğu yerde ek, kum, su ve döküntü toplamak üzere Bikini'ye gizli bir keşif denizaltısı gönderme talebinde bulunmaya kadar vardırmıştı. Borodin 18 ay boyunca geniş kapsamlı bir planı Boris Ulinev'e sunabilecek hale getirinceye kadar işi üzerinde yoğun çaba harcamıştı. Bilimsel operasyonların yeni direktörünün kabul edebileceği bir proje gibi görünüyordu. Vulkan'ın yaratılışının başlangıç aşaması nükleer bir silahın Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde patlatılmasını gerektiriyordu. Atomlarla ilgili malzemelerin tamamı doğrudan ordunun kontrolünde olduğu için Ulinev ekibine gizlice nükleer bir silah yaptırmıştı. Sadece bu çalışma bile bir yıldan fazla sürmüştü. Departman 7 ayrıca büyük bir paravan şirket kurarak Avrupa ve Asya'daki çeşitli hesaplara gizlice para aktarmıştı. Her şeye rağmen Vulkan'ın yaratılışı 1954 yılının ilkbaharına kadar başlamaya hazır değildi. Açılış hamlesi oynandıktan sonra yapılması gereken tek şey doğanın normal akışını izlemesini beklemek olacaktı. Bekleyiş Soğuk Savaş'ın doruğa çıkması, Doğu Avrupa'nın özgürleşmesi ve Sovyetler Birliği'nin çöküşünün arasında 40 yıl sürüncemede kalmıştı. Bu zaman içerisinde Boris Ulinev ölmüş, onun yerine bir başkası geçmiş ve Ivan Kerikov haydi küçülen departmanın başına geçip saltanat sürene kadar da böylece devam edip gitmişti. 1950'lerde Ulinev tarafından başlatılan tüm plan ve projeler arasında yalnızca Vulkan'ın yaratılışı geçerliliğini korumuştu. Projenin varoluş sebebi ne yazık ki tarihe karışmıştı. Komünizm ve kapitalizm arasında yaşanan muazzam mücadele sona ermek üzereydi. 1980'lerdeki aşırı silahlanma yarışı ekonomik açıdan Sovyetlerin belini bükmüştü. Konvansiyonel ve nükleer güçler arasındaki yarışa cesaretle ayak uydurmaya çalışmasına rağmen Reagan'ın yıldız savaşları teknolojisiyle oynadığı kumar Rusya için ölüm çanlarının çalmasına neden olmuştu. Sovyetler Birliği'nin stratejik savunma inisiyatifine kapitülasyonlardan başka verebileceği bir cevap yoktu. Amerika silahların geliştirilmelerinin bedelini 4 yıllık bir resesyonla öderken Rusya varlığının tümüyle ödedi. Rusya yavaş yavaş kendi içine dönmeye başladı. Küba'ya yapılan yardımlar azalarak damlalara dönüştü, sonra da tamamen kesildi. Berlin'in işgalinden beri 50 yıldır orada bulunan birlikler geri çekildi. Aeroflot uluslararası uçuşlarının büyük bir bölümünü askıya aldı. Rusya dahilinde programlar ve departmanlar küçülmeye başladı. Orta Sibirya'daki Aykal'de devletçe işletilen elmas madenleri el altından konsolide satış sistemine bağlı Londralı bir konsorsiyuma satıldı. Bombardıman uçağı Blackjack, MiG-29 Fulcrum'la birlikte Rusya'nın uçak gemisi projelerinin tamamı rafa kaldırıldı. Ölüleri ailelerinin gözlerinde sağ olduklarından daha değerli oldukları için memurlar intihar etmeye başladılar. KGB personelinin sayısında %50'den fazla bir indirime gidildi. Vulkan'ın yaratılışı gibi cesur projelerin yeni dünya düzeninde yeri yoktu. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından önce bilimsel operasyonların şefi olarak görev yaptığı ilk 4 yılda Kerikov, Vulkan'ın yaratılışını salt vatanseverlik ve görev uğruna bağrına basmıştı. Ama şimdi inandığı kumaşın ta kendisi yırtılmış ve Kerikov projeyi denetçilerden sırf açgözlülük uğruna korumaya başlamıştı. Peter Borodin'in 40 yıl önce başlattığı orijinal plan kadar zekice bir hareketle Vulkan'ın yaratılışını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için çalmayı tasarlamıştı. Bir zamanlar çok bol olan zaman Kerikov için inanılmayacak kadar daralmaya başlamıştı. Bangkok uzlaşması ilk önerildiğinde Tanrı tarafından verilen bir hediye gibi gözükmüştü adeta. Ama şimdi ise Tayvan delegesi Gennady Pershenko ve Pershenko'nun dışişlerindeki amirine yüklü miktarlarda rüşvetler ödeyerek bu anlaşmayı geciktirmek kaçınılmaz olmuştu. Departman 7'nin parası hala inanılmaz rakamlara ulaşan ödemelere yetiyordu. Kerikov kontrolörleri aylarca atlatmayı becermiş olsa da şimdi bir tanesi burada ofisindeydi ve ona yanıtlamak istemediği sorular soruyordu. Hafiye evrak çantasından bir tomar not çıkarıp "Ah işte burada" dedi. "Görünüşe göre departmanınız 4 yıl önce August Rose adında bir frigorifik gemisinin onarımı için 27 milyon dolarlık bir ödeme yapmış. Vladivostok'taki tersanenin ustabaşısının yeminli ifadesine göre gemiye monte edilen sonar sistemi şimdiye kadar stratejik denizaltılarımızda rastlananlardan çok daha üstünmüş. Bu konuda yorum yapabilir misiniz?" Kerikov gözlerinin arkasında bir basınç başının tamamını havaya uçurmakla tehdit eden bir zorlama oluşmaya başladığını hissetti. August Rose'un onarımıyla ilgili güvenlik önlemleri gizliydi ama buna rağmen tüm hikaye önüne getirilmişti. Bir dakika önce hissettiği zaman baskısı boğazı sıkılarak idam edilmenin acımasızlığıyla iyice artmıştı. Kerikov masasının sağ üst çekmecesini açtı. Burada tesadüfen bu konuyla çok yakından ilgili bir şey var. Yarı otomatik Makarov tabancada tek bir mermi, Kerikov'un gerekmesi halinde kendisi için kullanmayı planlamış olduğu tek bir kurşun vardı. Mermi muhasebecinin alnında kusursuz yuvarlak bir delik açtı. Ardından da kafatasının içeriğini duvara ve pat diye düşen bedeninin arkasındaki kapıya sıçrattı. Kelikov ince bir karton kutunun içindeki kurşunları bulana kadar çalışma masasını didik didik aradı. Tabancasına bir mermi sürerek tekrar çekmeceye koydu. Siyah telefonunun üstündeki dahili iletişim düğmesine bastı. Sekreteri, "Evet Bay Kelikov," diye yanıt verdi. "Planlarımda ufak bir değişiklik oldu, Anna." Kelikov yeni bir sigara yaktı. "Evat Lur burada, onu bir an önce Kahire'de görmek istediğimi söyle. Hala benim kır evimde olduğunu sanıyorum. Ayrıca Bangkok'a kalkan ilk uçağı benim için rezervasyon yaptırmanı istiyorum. Johann Kreiger adına düzenlenmiş pasaportla yolculuk edeceğim."
"Anna ya KGB'nin muhasebecisi?" diye sordu.
Kerikov onun ses tonundan silah sesini duymuş olduğunu tahmin etti. "Bir süre burada dinlenecek. Lurbu'da ulaşır ve yerimi ayırtır ayırtmaz binayı terk et. Soru sorulduğunda öğle yemeğine erken çıktığını ve hiçbir şey bilmediğini söyle. İyi şanslar Anna ve hoşça kal."
"Anladım."
Eğer Anna 4 yıllık ilişkilerinin bitmesinden ötürü bir hayal kırıklığı yaşıyorsa da hiçbir şey belli etmedi. Kerikov duvardaki kasada duran gizli dosyalara bakmaya biraz zaman ayırdı. Deneyimlerine dayanarak günün birinde işe yarayabilecek ya da yardımcı olabilecek birkaç önemli dosyayı çıkardı. Bangkok'a giden uçağa bindikten sonra bir daha Rusya'ya asla dönmeyeceğini biliyordu. Pasifik. Valeri Borodin sanki boğazı sıkılmışçasına nefesi kesilerek yatağının içinde dimdik oturdu. İnce vücudu asabi ter yüzünden kayganlaşmış, siyah saçları biçimli başına yapışmıştı. Tekrar kontrolünü eline geçirmek için mücadele ederken göğsü inip kalkıyor, kalbi gümbür gümbür atıyordu. Artık rüyasında gördüğü yüzleri olmayan üniformalı adamların babasının bir laboratuvar kazasında öldüğünü söyledikleri 6 yaşındaki o ödü kopmuş çocuk olmadığını kavraması 2 dakika sürdü. O artık bir erkek, kendi alanında saygın bir bilim adamıydı. Yine de annesinin bir türlü peşini bırakmayan hıçkırıkları August Rose adlı gemideki kabinin sessizliğinde duyulmaya devam ediyordu. O olayların hakikaten yaşandığı günden beri bu rüya ona işkence ediyordu. Çoğu gece onu uykusundan uyandırıyor, ancak annesi bilimsel operasyonlar departmanının kazadan sonra tazminat olarak kullanmaya devam etmelerine izin verdiği, Kiev'deki küçük apartman dairesinde yan odada acı çektiği için sessizliğini koruyordu. Annesini rahatsız etmemek adına sürekli olarak içinden yükselen çığlıkları zapt etmek, o çığlıkları bastırmak, geçiştirmek, Valeri için işin en berbat kısmıydı. Ruslar için acı ulu orta hararetle çekilmesi gereken bir şeydi ama o yine de çektiği acıyı dışa vuramıyordu. Kendi ızdırabının annesininkinin üstüne çıkmaya değer olmadığına inanıyordu. Aradan yıllar geçtikten sonra bu hikayeyi yeniden anlatması dinleyen kişilerde merhamet uyandırıyordu. Ama anlayış asla. Valeri nedense insanların kendisine bir terslik, bir hata olduğunu düşünecekleri duygusuna kapılmıştı. Ancak bir yıl önce Mozambik'te onu anlayan birini, kendisi de genç yaşta ebeveynlerinin kaybını yaşamış bir kurban olan Amerikalı kızı bulmuştu. Kendisine ait olan kabindeki dar ranzadan bacaklarını sallandırarak indi. Sovyet hükümeti onun beynindeki güçlü ilgiyi uyandırmış olmasaydı, Valeri şüphesiz meslek olarak baleyi seçecekti. Bedeninde tek bir gram bile fazla et yoktu. Spor salonlarında geçirilen saatler sonucunda değil de genetik mirasın lütfu olan mükemmel bir ahenk sayesinde esnek eklemlerle kaynaşmış kaslı bir vücuda sahipti. Parmaklarını saçlarında dolaştırdı, saçlarını alnından geri çekti ama kalın bir tutam hemen havaya kalkıp sağ gözünün üstüne düştü. Çocukluğundan beri peşini bırakmayan rüya tam bir sene önce kendisinin adını hiç duymadığı ancak onunla ilgili her şeyi bildiği belli olan Ivan Kerikov adlı adamın ofisinde geri gelmişti. Valeri bu adamın merhum babasının çalıştığı bölümün şimdiki şefi olduğunu öğrenmişti. Kerikov sakin bir tavırla Valeri'ye bilimsel operasyonların yıllardır onu ilgiyle izlediğini, hatta bazen ona yardım ettiğini anlatmıştı. Valeri kulaklarına inanamayarak bu haberi sindirmeye çalışırken Kerikov bir bomba daha patlatmıştı. Masasının üzerindeki zile basmış ve odaya bir adam girmişti. Valeri, Kerikov'un Doktor Peter Borodin'i takdim ettiğini zar zor duymuştu. Aradan geçen 30 yıl babasını yaşlandırmış, kilo aldırıp dağınık saçlarıyla sakallarını beyazlaştırmış olsa da o hala annesinin dairesinde yemek masasının üstünde asılı olan fotoğraftan bakan adamdı. Valeri ergenlik döneminden beri ilk kez o gece o rüyayı gördü. Babasıyla Kerikov'un tartıştıkları şeyleri gerçekten dinleyebildiği bir sonraki buluşmaya kadar da kendine gelememişti. Yaşlı Borodin yıllar önce bir güvenlik önlemi olarak kendi düzmece ölümünü planlamıştı. O zamanlar yaptığı çalışmaların son derece gizli olması yüzünden yalnızca sert önlemler güvenliği sağlayabilecekti. 1963 yazında iş arkadaşlarının çoğunun birbirleri ardına idam edilmelerinden sonra Borodin gizli projesini yürütmek için yalnız çalışmış, onu tek başına geliştirerek artık hızla yaklaşmakta olan sona getirmişti.
10. Ayrımın Sonu. Sayfa 92.